Başıbozuk Felsefe Muhabbetleri. Marx'tan Döloz'e ve yeni metafiziğe aşındırmalar. Hazırlayan ve sunan Oğuz Karayemiş.
Evet, hoş geldiniz tekrardan. Ekranları başındaki izleyiciler, siz de hoş geldiniz. Evet, geçen hafta ne yaptık öyle ya? Neydi öyle? Bir sürü tabaka geçtik atlaya atlaya. Oo. Kafamız karıştı mı? Güzel. Şimdi birazcık şöyle toparlayalım, böyle pekiştirelim. Çünkü bu hafta özellikle aloplastik tabakayla ilgileneceğiz. Hoş geldin dostum. Tabii şu ilişkiyi anladık herhalde. Yani ne zaman bir tabakayı, bir varlığı, bir benim bütün dediğim şeyi, onların düzenleme dediği şeydi. Neyse, şu anda isimler ortak isimler bizim için. İncelesek, onların bir içeriği bir ifadeye bölündüğünü, bunların birbirine eklemlendiğini anladık. Yani temelde bu var. Yani bu temel fikir bizi Batı metafiziğinin form idealizminden, yani ideal formla idealizminden. İdeal form ne demek? Ebedi, değişmez formlar var, biçimler var. Var olan dünyevi her şey bu biçimlerin içinde şekilleniyor. Böylece bildiğimiz anlamda duyulur nesneler evreni oluşuyor. Yani bu nesnelerin kendilerinin hayali olması, cisimsel olması, cisimsiz olmasının bir ehemmiyeti yok. Yani fikirler de biçimini sonuçta. Neyse. Cezu Galatasaray'ın bütün projesi, bir önceki yayla boyunca kat ettiğimiz, anlatmaya çalıştığı bütün hikaye, yeryüzünde, kozmosta diyelim, hiçbir tabakada böyle ebedi formların ya da biçimlerin, ideaların var olmadığı, bu kelimeleri göre kullanmaya sürdürsek de sürdürelim. Bunlar felsefi kavramlar, içeriklerini biz belirleyebileceğimiz kavramlar. Felsefenin nasıl açıklaması gereken şeyin, hatta hesabını vermesi gereken şey açıklama da değil burada. Tam da bu formların oluşumu. Dolayısıyla form almış varlıkların oluşumu. Yani bir şeyin içeriğin, bir içeriğin oluşumunda değil mi? Bir form vardı, bir madde. Biçim aldıkları zaman töze dönüşüyorlardı. Neyse, bunlar oluşuyorlardı. Felsefe bunun hesabını vermeli. Yani hangi felsefe tabii ki de? Örneğin fenomenoloji değil. Fenomenoloji bunun hesabını nasıl verebilirdi? Fenomenoloji insan algısı merkezinde verebilirdi mesela. Yani bir şey deneyim evreni, bir deneyim dünyası olarak bunun hesabını verebilirdi. Ama insan merkezci bir felsefe olurdu bu. Buna bir ontolojik koyutları olsa da, yani insan denen bir şey var, nesneler diye bir şey var, bunların ilişkileri felsefeciden felsefeciye değişir fenomenolojide de, ama önemli olan o değil. Böyle bir ontolojik basit koyutları olsa da ya da örtük koyutları olsa da, basit demeyelim onlara. O mesela dünyayı insana, insan deneyimine açıldığı kadarıyla hesabını verebilirdi. Oysa ontoloji olan, yani kendisini ontoloji olarak ortaya koyan bir felsefe bu hesabı nasıl vermeli? İnsan merkezci olmayan bir şekilde vermeli. Yani insanın deneyimini merkeze almadan bizzat o deneyimin oluşumunu da içerecek bir kozmik bir bakış açısından hesabını vermeli. Aslında klasik antik Yunan ontolojilerin hepsi böyle felsefelerdi değil mi? İnsanın da varlığı ontolojide vardır ama mesela göksel cisimler de vardır. İnsandan bağımsız olarak vardırlar. Bunlar klasik ontolojilerin gerçekçiliğidir. Yani idealisttirler büyük oranda en azından. Hepsi de olmasa da. Ama yine de gerçekçi ontolojilerdir bunlar. Yani göksel cisimler vardır Aristoteles için ama bunlar insanın deneyimine tabi değillerdir. Hatta deneyimlenemezler belki de belli bir yere, belli bir anlamda. Neyse. Demeye çalıştığımız şey bu ontolojinin varlıkların oluşumunun hesabını vermek istediği. Şimdi geçen hafta boyunca da, iki haftadır hem göreli kavramları ele aldık. En temel ikiliğimiz neydi? Biçim ve formun yerine bunun üstünü çiziyorduk. İçerik ve ifadeyi koyuyorduk. Her birinin de göreli olarak bir tözü, o da biçim almış maddeden başka bir şey değil, ve bir formu ya da biçimi vardı. Böyle bir şematik bir şey ürettik. Ne dedik? İçerik ve ifade eklemleniyordu. Eklemlemek ne demek burada? Burada ortaya kaldırmak çalıştıkları şey, nedensel ilişkileri, yani içerik ve ifade arasında, mesela birazdan göreceğiz onların nedensellik ne anlama gelebilir burada diye, dil yaylası bize gösterecek. Nedensellik gibi, mesela doğrudan nedensellik gibi, biçim, içeriğin ifadeye neden olduğu gibi, yani bunu baştan varsaymayı ortadan kaldırmak. Evet, içeriğin gerçekten ifadeye neden olduğu bir fizyokimyasal tabakamız var değil mi? Yani bunu söyleyebiliriz görece. Mesela kaya için konuştuğumuzda kayanın içerisindeki kimyasal elementleri, kompozisyonu, bileşimi, kayanın ifadesini yani gördüğümüz renkli alacalı yapısını, neyse artık o renkler, neden olduğunu söyleyebiliriz fizyokimyasal tabakada. Ya da işte belli bir tepkime sonucunda değil mi? Ama bak orada bile bazı kopukluklar oluyor. Mesela oksijen ve hidrojenin kaynaşmasıyla oluşan içeriye, bu çok doğru değil ama içeriye şimdi oksijen ve hidrojen dedik. Bunlar kaynaştılar, su oluştular. Bir ifade. Tamam mı? Çok kaba örnek bu. Ama şimdi mesela aynı nedenselle aynı şekilde kurabiliyor muyuz? Evet, yani kuantum mekaniğini de olayın içine dahil ederek oksijenin ve hidrojenin belli kimyasal kuantum salınımsal alansal salda. Bu özelliklerin suyun kimyevi özelliklerini işte donma noktasını, kaynama noktasını, akışkanlığını, katılığını durumlara göre açıklayacak şekilde formüle edebiliriz. Yani orada bir şeyler bulabiliriz ama işte kayanın kimyasıyla kayanın görünüşü, renkleri, yapısı arasındaki ilişki aynı doğrulukla kuramıyoruz. Değil mi? Bu aynı doğrusal nedensellik değil. Doğrusal nedensellik ne? Topa bir kuvvet uyguladım. Top da o kuvvete tepki verdi. Yani bu doğru, bilardo toplarına çarpıştı mı? Fiziğin temel fiziğini hatırlayın. Newton fiziğini. Kuantum dünyasındaki nedensellikler böyle mi? Hayır, onlar istatistiki deniyor işte. Yani su çok kötü bir örnek bu açıdan. Tekrar ediyorum. Ama bir şeyin dalga mı yoksa parçacık olarak mı kendini gösterecek değil mi? Bir istatistiğe tabi. İşte şöyle bir istatistiği var. Yani belli bir eşya aşarsa parçacıkmışçasına ifade buluyor bu parça, yani alanın hareketi, alan diyelim oradaki temel terime, alan bir kuantum alanı olsun, bu elektron alanı olabilir. Belli bir eşyanın altında kalırsa dalgaymışçasına hareket ediyor. Bunların formülleri de var, matematiksel formülleri de var. Ne diyorduk bunlara? Zuhur eden özellik, emergent property. Ben geçen hafta da söyledim Dilan'a da. Ya ben dışarıda çok rahat telaffuz ediyorum İngilizce kelimeyi. Burada heyecanlanıyorum. Herhalde kötü telaffuz ediyorum. Bunlar zuhur eden özellikler. Yani aslında içerik ve ifadenin eklemlenmesi gibi bütün bu tantanalı lafızlar, tartışmaların hepsi bizi aslında evrende yeninin zuhurunun nasıl mümkün olduğunu, nasıl meydana geldiğini, aslında temelde zuhur fenomenine odaklıyız. Yani yeninin ortaya çıkmasına odaklıyız. İster bu belli bir kimyasal süreçler neticesinde organik bir molekülün zuhuru olsun. Değil mi? Bir ilksel çorba tahayyül ediyoruz. İşte güneş ışınları, mor ötesi ışınlar, bir şeyler onu sürekli bombardımana tutuyor. İçinde temel protein benzeri yapılar oluşuyor önce, değil mi? Çünkü enerji yüklü bir malzeme bu. İlksel çorba mı diyorlardı ona? İlk probiyotik çorba mı? Probiyotik ayran mı? Neyse. Onun içinde... Evet. Yani karbon molekülleri yoğun. İçinde işte azot var. Tamam mı? Oksijen var. Ne seviyorsanız elementlerden koyun içine. Tamam mı? Hepsi içi az sülfat var. Bir şeyler. Sülfür. Şimdi belli bir değil mi? Güneş tarafından bombardımana tutuluyor bunlar. Bu ilk probiyotik çorbadan sonra ilk organik moleküller. Mesela protein yapıları oluşmaya başlıyor. Neden? Çünkü enerji girdisi var sisteme değil mi? Açık sistem çünkü bu. Enerji girdisi sürekli. Isınıyor. Atomlar birbirine çarpıyor ve yine istatistiki bir dağılıma uygun olarak, bakın istatistik burada özellikle içerikte çok önemli. İstatistiki bir dağılıma uygun olarak belli protein yapıları oluşmaya ve istikrar kazanmaya başlıyor. Çünkü parçalanmış haldeki diyelim ki azot, oksijen, çorbanın içinde enerji yüklendikleri oranda kararsızlaşıyorlar. Dinamik bir süreç başlıyor ve bu proteine enerjiyi kullanarak daha kararlı bir biçime ulaşıyorlar. İşte bu protein. Bir protein zinciri. Mesela tinin proteini. Adenin proteini. Bombardıman devam ediyor. Durur mu güneş? Habire bombardıman. Ondan sonra bu ilk şeyler bir RNA zinciri biçiminde artık daha üst bir kararla erişmeye başlıyor. Çünkü enerji girdisi sürekli olduğu sürece bu enerjiyi sürdürebilir bir form olarak o RNA dizilimi görece bu proteinin bağımsız yapısından daha kararlı. Çünkü enerji girdisi var. Enerji girdisi olmasa belki başka şeyler konuşacağız. Açık sistem. Devam ediyor muyuz? Şimdi içerikte artık ne oldu? İstatistiki bir dağılıma uygun bir şekilde değil mi? Bir töz oluştu. Bir RNA molekülü. Ama bu RNA molekülü organik tabakada olduğumuz için aynı zamanda bir ifade biçimi. Bundan neyi kastediyoruz? Çünkü bu kendi üzerine katlanarak içerideki serbest haldeki proteinleri kendi dizilimiyle kodlamaya başlıyor. Yani serbest haldeki proteinlerin içine biz RNA molekülü veya DNA molekülü fırlatıp atarsak enerji girdisi sürekli olduğu ve malzeme olduğu sürece o RNA'da ya tamamen aynısını yine istatistiki bir dağılım uygun olarak bazen de hafifçe sapmış biçimlerini elde etmeye başlarız. Ne deniyordu bu tarz süreçleri kimyada ya da biyokimyada diyelim artık? Otokataliz. Yani kataliz sürecini hızlandırma, kimyasal bir süreci hızlandırmaya yarayan bir molekülün hızlandırma neticesinde kendi kendini yeniden elde etmesi. Değil mi? Bir tür ilk yeniden üretim bakın doğada. Kaya kendini yeniden üretmez. Ama bir RNA molekülü kendini yeniden üretir. Bakın yani Homo sapiens gibi memelilerin doğum fenomenine gelene kadar doğanın yeniden üretiminin nerede başladığına bakın. Yani RNA'da başlıyor. En temel olarak. Yani daha ilkel biçimleri varsa bilmiyorum. Hani proteinlerin belki kendileri de bir tür yeniden üretim, organik bir molekül belki buna sahipler. Ama kopyalama işlemi yok orada sanırım. Kopyalamadan bahsedemeyiz. Ama RNA kendini kopyalayarak yeniden üretebiliyor. En azından şimdilik biyoloji bilgimin sınırlarına doğru yaklaşırken sizi daha fazla yormadan bunu söyleyeyim. Dolayısıyla tabakadan tabakaya nasıl geçtiğimizi hissettirmeye çalışıyorum. Kaya indükte ediyor kendini. Yani kaya bir kararlı biçim oluşuyor. Kararlı bir içerik oluşuyor. Sonra kendini dağınık biçimlere doğru merkezdeki kararlı biçim, kararlı içerik kendini artık yeniden üretmeksizin dışarıya doğru yayılmaya başlıyor. Neydi bunun örneği? Kristalleşme süreciydi. Mesela gökyüzünde belli koşullarda basınç, ısı, rüzgar bir şeyler ilk kar tanesi oluştuktan ya da ilk su damlası oluştuktan sonra bir bulutun yüzeyinde bir kristalleşme süreci tetikleniyor. Oradan başlayarak kar kristalleşiyor, yayılıyor bulutun içinde. Üstümüze yağıyor. Katman katman o tabakada demo kristalleşme sürüyor. Buzdolabındaki buzu da örnek vermiştik. Aynı şekilde işleyebilir bu süreçte. Ama organiğe geçerken artık organikte bu süreç kendi kendini yeniden üreten içerik ve ifade biçimleri dolayımıyla gerçekleşmeye başlıyor. Yani burada artık ifadenin biçimi özellikle yani RNA molekülünün dizilimi daha soyut bir dizilimden bahsediyor sonuçta. Değil mi? Bir RNA'nın dizilimi son derece soyut kağıt üzerine yazabileceğimiz bir dizilim. Bu dizilim içeriye duyarsızlaşmaya başlıyor. Görece bir özellik kazanıyor. Kayanın biçimiyle içeri arasında böyle bir özellik ilişkisi yok. Gerçek bir ayrım var. Onlar ayrı şeyler hala ontolojik düzeyde. Ama özellik ilişkisi ve bağımsızlık ilişkisi yok. Fakat organik molekülde artık bir bağımsızlık var. Yani RNA molekülünü aldık. Şimdi daha somut bir örnek vereceğim. Oturacak sonra. Başka bir çorbaya dahil ettik. O RNA molekülü kendini yeniden üretmeye devam ediyor. Yani biçimi taşıyabiliyoruz başka çorbalara. Bunun anlamı ne? Bunun adı evrim. Yani popülasyonlar boyunca kendini yeniden üreten türsel varlıklar. Değil mi? Artık bunu tahayyül edebiliyor kozmos. Tahayyül ediyorsa. Yani değil mi? Bu artık yeni bir fenomen. Bu yeni bir gerçeklik. Daha önce yaşanmamış bir şey. Yani kozmik bir tarihte bir yerde organik moleküller kendini üretmeye ilk başladıkları anda artık nesiller, popülasyonlar boyunca kendini sürdürebilen biçimler, ifade biçimleri ortaya çıkıyor. Bakın ifade kendini farklı içeriklerde sürdürebiliyor. Somut bir kayanın içeriğiyle biçimi birbirine bağlı. Başka bir kayada aynı biçimi bulamazsınız. Asla parmak izi gibi düşünün kayaları. Kayalara çok şart bittik. Bir kayanın biçimi başka bir kayada kendini tekrar etmez. Ama kediler birkaç milyon yıldır aynı kediler. Yani türsel anlamda. Elbette ki ufak tefek farklılıklar var. Homo sapiens türü kaç yüz bin yıldır aynı Homo sapiens türüyüz biz. Değil mi? Kaç popülasyon öldü gitti, daha kaç tanesi ölüp gidecek ama Homo sapiens'ten bahsediyor olacağız. Daha fiziksel, bahsetmekten daha fiziksel bir şey isterseniz bir zaman makinesi yapsaydık birkaç bin, yüz bin yıl önce yaşamış bir Homo sapiens'i getirip evlenseydi aramızdan birileri değil mi? Ve kendisini yeniden üretme kabiliyeti olan bir çocukları olurdu. Değil mi? Evrimsel yalıtım böyle bir şeydi çünkü. O kastediyorum. Yani dolayısıyla bir tür oluştuğu zaman popülasyonlar boyunca kendini çizgiselleştiren, değil mi? Bu çizgisellik artık bir şey kazanıyor, özellik kazanıyor. Bir ifadenin bir özelliği oluşuyor. Bu organik tabakaya özgü özellik. Bu hafta gelelim bu haftanın konusuna. Bu hafta aloplastik tabakayı özellikle sadece insan diline alıyoruz. Yani insan dili harici gösterge rejimleri de var. Onlar haftaya konuşacağız onları. İnsan dili derken kastettiğim şey konuşma dili. Bu arada. Yani çünkü diğerleri de insani göstergelecimleri olarak kabul edebilirsiniz ya da etmeyebilirsiniz. Onu haftaya tartışacağız detaylı ama bu hafta sadece konuşmayı, yani Türkçe konuşmayı, Kürtçe konuşmayı, Almanca, İngilizce, Fransızca, Farsça neyse konuştuğumuz dillerden bahsedeceğiz. Ama Alloplastik'in temel özelliği neydi geçen hafta öne çıkardığımız şey? Tercüme kabiliyetiydi. Şimdi nasıl ki bir tür kendini popülasyonlar, nesiller boyunca çizgisel bir şekilde aktarabiliyorsa, nesilden nesile geçebilen bir özellik kazanıyorsa ifadenin kendisi, alloplastik katmanda da dil daha üst bir çizgisellik, üst bir doğrusallık kazanıyor. Ne demek bu? Birincisi, tarih boyunca farklı popülasyonları tek bir tür kavramı içinde içerebiliyor. En temel özelliklerinden biri bu. Evrim kendi tarihini yapıyor, biz evrim tarihini yapıyoruz. Yani böyle bir kitap yazabilirim, oturuyorum, evrim tarihi kitabı yazıyorum size. İşte ilk tek hücrelilerden günümüze gelene kadarki canlıları, nerede ayrıldıklarını, en azından kitabın ne kadarını içermesini istiyorsam o kadarını içerebiliyorum. Ve de Homo sapiens'in bir evrimsel tarihini yazabiliyorum. Bu yeni bir çizgisel, bir tarih oluşuyor. Yani zaten çizgisel hale gelmiş olan, değil mi, biyolojik tarihin içerisinde o tarihi somut bir şekilde ya da soyut bir şekilde bakış açınıza bağlı olarak birbirine teğerleyen bir çizgisellik daha oluşuyor. Yani üst üste binen, üst üste oturan bir üst çizgisellik oluşuyor. Bu dilin aynı zamanda başka bir tarafına daha gönderiyor. Bu dilde yazdığım bir kitabı başka bir dile tercüme edebiliyorum. Bu tercümenin ilk ve basit biçimi. Fakat burada bahsedilen tercüme sadece bu değil. Aslında daha temelde dilin dünyasının dışındaki, yani dilsel bir dünyanın dışındaki şeylerin dil içerisinde ifade edilebilmesi. Doğanın kuvvetlerinin ve doğadaki, evrendeki, kozmostaki cisimlerin. İşte dilin tercüme işlevi de buydu. Dil bu sayede daha üst bir özellik kazıyordu. Çünkü dilin artık ifade biçimi kesinlikle içeriğe tam uymak zorunda değil. Mesela matematik güzel bir örnek. Yine bu belli bir açıdan zayıf bir örnek ama işte m eşittir t eşittir m çarpı a gibi bir formülasyonun Türkiye'de yaşayıp yaşamamıza bağlı bir varlığı yok. Yani bu kültürler, bölgeler, popülasyonlar ötesi bir şey. Dil. Böyle diller tasarlayabiliyoruz. Ne vardı? Esperanto vardı mesela. Ne bir niyet edilmiş ama gerçekleşmemiş bir hayal. Esperanto şeyde, bilmeyenler için, evrensel bir dil yaratma gayesinden doğmuş bir dille.
Hala konuşanlar var.
Evet, Esperanto konuşanlar var. Onun birçok daha örneği verilebilir. Artık burada bağımsızlık ilişkisi gerçekten de muazzam bir düzey kazanıyor. Bunun için artık edebiyat gibi böyle zorunlu olarak hiçbir somut gerçekle göndermek zorunda olmayan şeyler üretebiliyoruz. Değil mi? Üst kurgular üretebiliyoruz. Yani bu bağımsızlığı birçok şekilde yaratıcılığın daha üst bir açılımı olarak algılayın diye söylüyorum. Yani bu sayede edebiyat, tiyatro, sanat, müzik, hatta değil mi, o da bir göstergelecim olduğu oranda, dil değil belki ama daha farklı şeyler yapabilir hale geliyoruz bu malzemeyle. Çünkü DNA'nın kendisi sadece proteinleri kodlayabilir. Bakın, DNA'nın bağımsız dedik, popülasyonları kat ediyor dedik bir yere kadar ama DNA sadece ve sadece proteinleri kodlayabilir. DNA başka hiçbir şey kodlayamaz. Ama insan dili üst kodlama diyorduk ya ona. Neden üst kodlama diyorduk? Çünkü insan dili her şeyi kendi içinde ifade edebilir. Potansiyel olarak her şeyi kendi içinde ifade edebilirken her şeyi dile indirgenebilir anlamında demiyorum. Her şeye yönelik bir ifade üretimi mümkün. İnsan dili içerisinde. İnsan dili birçok şeyi kodlayabilir. DNA sadece tek bir şeyi kodlarken. Mesela türler, popülasyonları kodlarken janrlar, film janrları mesela, değil mi? Devasa bir sinema endüstrisini kat eder. Bunlar bazen yakınlaşırlar birbirine metaforik olarak, değil mi? Mesela ne deriz? İşte DNA'yı bir dil gibi analiz edebileceğimizi söyleriz. Yani DNA da bir dildir aslında. Deriz değil mi bunu metaforik olarak? İşte Deus Ugarte diyor ki demeyin öyle. Alakası yok çünkü. Yani bu metaforlar zararlı. Düşünceyi kuvvetten düşüren metaforlar. Çünkü ikisinin gördüğü işlevi ve işlev görme biçimlerini yanlış anlıyor. Bizi yanıltıyorlar. Çünkü DNA ile dilin arasında hiçbir benzerlik yok. Dilin alakasının yanına bile yaklaşamaz DNA molekülü. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu üç tabaka burada yazmayan bir şekilde her bir tabaka giderek daha yersiz yurtsuz tabakalardır. Mesela şöyle düşünün. DNA'da bir varyasyon ortaya çıkması için, değil mi, belli şeylerin oluşması gerekir. Belli kimyasal durumda, yani içerikte bir takım değişikliklerin olması. Mesela sigara içiyorum. Kötü bir örnek, kendimi üzeceğim ama. Sigara içiyorum. vücuduma gereğinden fazla yanık malzeme alıyorum. Şimdi o malzemede karbon bazlı kanserojen maddeler. Tamam mı? Şimdi bunu vücuduma alıyorum. Bu hücre içinde değil mi? Genetiğin kendini yeniden üretim mekanizmasına müdahale ediyor. İçeriğin üretimine müdahale ediyor. Yeni bir hücre üretilecek mesela. DNA'sını kodlayacak bu hücre. O süreçte proteinler oluşurken içeride bu zehirli ortamın varlığı o protein sürecini sekteye uğratıyor. Ve DNA'da bir modifikasyon oluşuyor. Aynı zamanda yine sigara yüzünden daha az dirençli olduğum için, değil mi? Bağışıklık sisteminde zayıf olduğu için. Buna karşı savaşacak işte savunma hücreleri de daha zayıf kalıyor. Bakın mekanizmayı anlatmaya çalışıyorum. Böylece benim bedenimden konuşuyorsak tabii ki de yeni bir DNA. Bir parçası benim DNA'm evet ama bir parçası benim DNA'm değil. Yabancı bir malzeme gibi. Mesela başlıyor vücudumun bir yerinde kendi kendini yeniden üretmeye. Vücuduma zararlı bir şekilde hızlı ve çarpık bir biçimde çoğalıyor. Artık işlevsel bir organ olarak değil. Kanserli bir organ olarak çoğalıyor. İçerik ama burada DNA'daki şeyi bağımlılığı görüyorsunuz değil mi? Görece bağımlılıktan bahsediyorum tabii ki. Bak içerikteki bir takım şeyler mesela popülasyon için popülasyon ve tür arasında bir bağlantı kuruyoruz. Mesela ortama bir avcı giriyor. Bu avcıdan daha iyi kaçabilecek şekilde evrilenler bir anda türleşmeye başlıyor. Çünkü diğerleri avcılara yem oluyor. Böylece yeni bir tür ortaya çıkıyor. Bak içerikte bir şeyler değişerek ifadeyi değişime zorluyorlar. Bütün o kayaya göre daha yersiz yursuz biçime rağmen yine de insan diline göre çok daha yerli yurtlu. Oysa ki bizzat dilin kendisinde içerikler çok değişmeksizin değişiklikler yapabiliyor. Sanat bunun için var. Politika bunun için var. Birazdan göreceğiz. Mesela Deleuze ve Guattari Lenin'den örnek veriyorlar. Hatta örneği şimdi peşine çekin, onun üzerinden gidelim, başlayalım. Rus devrimi. Bir Rus devrimi sekansında dahiyiz. Rus devriminde 4 Temmuz'a kadar bir Sovyet iktidarı var. Şubat'ta devrim olmuş. Sovyetler var. Bir geçici hükümet var değil mi? Kerenski başında. Menşeviklerle işte sağ devrim. Neydi? Sağ neyi devrimcilerdi? Eser, sağ eserdi. Sosyalist devrimciler. Sağ sosyalist devrimciler ittifakı var. Menşeviklerle. İkili iktidar oluşmuş yani. Lenin ona öyle diyecek değil mi? Şimdi bu ikili iktidar oluşumunda Leninist slogan ya da Bolşevik Partisi'nin temel sloganı bütün iktidar Sovyetler. Yani bu Sovyetler zaten fiilen iktidarı almış durumda. Kenti onlar idare ediyor. Kentleri, savaş ikmalini onlar idare ediyor. Yani onlar karar veriyor süreçlere. Ordunun içinde komiserlikler kurulmuş. Komiserliklere erler ve işte düşük rütbeli subaylar tarafından komiser yoldaşlar atanmış. Öyle diyelim. Savaşı da onlar idare ediyor stratejik olarak da. En azından kararları konusunda komutanlara sınır çiziyorlar. Bunu yapamazsın, bunu yapabilirsin diyorlar ve güçleri var. Silahlı güçler bunlar. Boru değil. Bu yüzden diyor ki Bolşevik Partisi, ya bütün iktidar Sovyetler, bu geçici hükümetin bir varlığının anlamı yok. Geçici hükümeti ortadan kaldıralım, bırakın anayasa hayalleri. Biz Sovyetler olarak zaten fiili olarak yönettiğimiz bu ülkeyi gerçekten yönetebiliriz. 4 Temmuz'a kadar böyle bir çekişme var. Bolşevik ve Bolşeviklerin etrafındaki işçi kitleleriyle, küçük onlar henüz, geri kalan işçi kitleleri arasında ve tabii ki de işte diğer burjuva veya yarı burjuva partiler arasında. Neyse. 4 Temmuz'da bir kırılma anı yaşanıyor. Savaş, yani bu barışçıl bir ortam. Politikanın açık açık konuşuldu. Sokaklarda politikanın yapılıyor. 4 Temmuz'da işçiler bir yürüyüş yapıyorlar. Büyük bir yürüyüş, kitlesel bir yürüyüş. Bütün iktidar Sovyetlere şiarıyla. Ve silahlı bir şekilde bastırılıyor. Lenin Finlandiya'ya kaçmak zorunda kalıyor. Bir sürü Bolşevik hapise atılıyor, Troçki falan. Bolşevikler hapse atılınca o Rusya içi, iç politikasını ilgilendiren barış durumu çözülüyor. Üstelik bir yandan da Almanlarla olan cephede savaş çanları çalıyor. Hatta bir anlamda da geri çekilme yaşanıyor falan. Şimdi bu ortamda Lenin diyor ki, bütün iktidar Sovyetleri sloganının hiçbir anlamı yok artık. 4 Temmuz'dan itibaren, sloganlar üzerine diye bir metin yazıyor. 4 Temmuz'dan itibaren biz artık bütün iktidar Sovyetleri diyemeyiz. Bu kitlelerin gerisinde kalmaktır. Deleuze ve Guattari'nin ezettiği yerden itibaren anlatıyorum size. Dolayısıyla bizim şunu ilan etmemiz gerekiyor. Yani kabaca. Proletarya bütün devrimin önderliğini almalı. Proletaryanın önderliğini de biz almalıyız ve devrimi silahla yapmalıyız. Çok riskli bir hamle. Yani ileride bürokratik makaneyi de doğuracağını düşünebileceğimiz bir risk hamle bu. Ama öyle bir durum var. Yani ya meşrulaşmak için söyledim. Sadece durumu anlatıyorum. Ya bunu yapmayacağız ve Sovyetler ezilecek nihayetinde. Ya da bunu yapacağız ve iktidarı ele alacağız. Şimdi burada ne oluyor? Burada ortada henüz bir proletarya sınıfı var mı öncülük yapacak? Evet, aslında 4 Temmuz'da bir öne atılmışlar ama geri ittirilmişler silahlarla, hapislerle, değil mi? Dilin etki yaratma kabiliyetini anlatmaya çalışıyorum. Hala aynı yerdeyim. Bunu söylemenin kendisi henüz mevcut olmayan bir gerçekliği yaratma ilanı. Bakın henüz mevcut değil o gerçeklik. Henüz ne proletarya öncü ne de ortada parti var. Lenin zaten Finlandiya'ya kaçmış. Töşke hapiste. Stalin desen küfür edecektim. Stalin desen gazeteyi tavırman ediyor. Bir şeyler yapıyor. Arkadaş bir şey yapmıyor ya da. İşte o gün öne çıkan başka isimleri de durumu ayak uydurmaya, işte hapse girmemeye, bir yandan da mevzileri savunmaya çalışıyor. Kafalar karışmış, parti dağılmış. Ortada ne parti var, ne proletarya öncüsü var. Diyor ki Lenin, hayır proletarya öncü olacak, onun öncüsü de biz olacağız. İşte dil gerçekliği yaratma kabiliyeti sunuyor.
Şimdi Yayla'nın başlığına bakalım. Yayla'nın başlığı ne diyor bize? 20 Kasım 1923. Neyin tarihi bu?
Çok hayatımda gördüğüm en sıkıcı tarih. Almanlar 1. Dünya Savaşı sonrası derin bir krize girmişler, tamam mı? Herkes gibi. İşte Weimar Cumhuriyeti'ndeyiz. Para, yani ne diyeyim, balyalarla su alıyorsun. Yani öyle bir ortam. Yani Türkiye'nin gitmekte olduğu ortam gibi düşünün. Balyalarla koyuyorsun balyaları, ekmek alıyorsun falan. Mesela 100 bin markla bir ekmek alıyorsun. Bizim de Türkiye öyleydi ya. 1 milyon. 10 milyon. Ne yaptın 10 milyonla? İşte ekmek aldım, su aldım. Market alıyor. 10 milyonla ya. 10 milyon tane paradan bahsediyoruz burada. Banknotlar hani şey yaptık da ya. Yani öyle bir saymıyoruz da. Yani düşünün yani. Orada gerçekten hızlı bir hiperenflasyon yaşandığı için banknotlar değişmeye fırsat bulamamış. Gerçekten balyalarla insanlar alışveriş yapmaya çalışıyor. Para 5 para etmiyor yani tabii. 20 Kasım 1923'te Şansölye kimse o gün Şansölye'si, devlet başkanı ve hükümeti diyor ki hayır bu parayı kaldırıyoruz. Adı Piper Mark sanırım, öyle bir şey. Bu parayı kaldırıyoruz. Onun yerine Rotenmark kullanacağız. Bugün bu saatten itibaren. Bakın milyonlarca balya, milyarlarca balya para var ortada. Hepsi para. O ana kadar. Değil mi? Hepsi onların para. Onların hepsinde ekmek alıyorsun, su alıyorsun, kiranı ödüyorsun. O hamleyle bir anda o paraların hepsi kağıt. Sobada yaksan değeri yok yani. Öyle bir kağıt parçası. Artık hiçbir değeri yok. Onun yerine Rotenmark alıyor. Neyse artık. Görüyorsunuz değil mi? Gerçeklikte yarattığı etkiyi hissettirmeye çalışıyorum. Dilin, şu an yani bir gösterge rejimi olarak dilin, diğer gösterge rejimleriyle beraber sadece kendi, sadece içerikte etkileyerek değişmiyor. Bizzat kendisi hem içerikleri değiştirebiliyor hem de bir tür yayılmacılık halinde diğer tabakalarda değişiklik yapabiliyor. Bunun için bir örnek daha vermeme müsaade edin. O da sermayenin kendisi. Bu yaylada sermaye alma. Belki bir sonraki yaylada sermayeden bahsederiz. Ama sadece bir örnek olsun diye. Sermaye bir dil değil. Dille alakası yok. Başka bir gösterge rejimi. Ama düşünün. Sermaye bizzat insan bedenlerini, değil mi, koşullandırarak, çeşitli zevklerle, işte ihtiyaçlarla donatarak çalışmaya mecbur bırakıyor. Değil mi? İhtiyaçlar var. Donatıyor. Onları elde etmek için, yani yemek içmek için çalışmak zorundasın. Dolayısıyla sermaye ile insan bedeni arasında böyle bir bağlantı var. Değil mi? Şimdilik ihtiyaç ekonomisi diyelim. Çok daha karmaşık bir mesele ama şu an bizi ilgilendirmiyor. Ama sermaye insanları güdüleyerek ve insanların yanında makineleri onları eklemleyerek, yani onları birbirine eklemleyerek gidiyor mesela kaz dağlarını kazıyor. Bambaşka, kesinlikle insani olmayan bir ekosistemde etkiler üretiyor böylece. Görüyorsunuz değil mi? Bir gösterge rejimi hiç de dilsel veya insani olmayan başka tabakalarda da etkiler üretebiliyor. Sadece onları tercüme etmiyor. Yani kendini doğru tercüme etmiyor. Yani bir bilimsel dilin içinde tercüme etmiyor. Aynı zamanda etkilerini başka tabakalara doğru taşıyor. Alloplastiğin anlamı o. Hem dışarıdan biçimlendirilebilen hem de dışarıyı biçimlendirebilen olarak çevirebiliriz alloplastiği. Dış biçimlendiren, dış biçimlenen, dış biçim. Neyse. Plastisite. Biçimlenebilirlik, biçim olabilirlik. Hissettik mi o biraz o şeyi, insan dili de dahil olmak üzere gösterge rejimlerin özellik ve yersiz yurtsuzlaşma derecesi. Sadece kendisi yersiz yurtsuz değil, başka şeyleri yersiz yurtsuzlaştırmaya da muktedir. Marx analizini hatırlayın, kökensel birikim analizini. Sermaye ne yapıyor bize? Köylerden, kasabalardan, küçük ailevi veya orta büyük ailevi ilişkilerin içerisinde akrabalık bağlarından soyutluyor, değil mi? Ama eğitim, ama para kazanmak için hepimizi küçük hücreler halinde büyük kentlere tıkıyor. Bakın bu bir yersiz yurtsuzlaşma. Buna ne sebep oldu? Sermaye. İnsan topluluklarını yersiz yurtsuzlaştırıyor. Onları bireyler haline getiriyor. Küçük aileler. Oedipusçuklar haline getiriyor. Değil mi? Bu da sermayenin bir yersiz yurtsuzlaştırma biçimi. Bunun çok örneğini göreceğiz. Ama sanırım temel paradigma anlaşıldı bu noktada. En azından içeride daha da fazla bakacağız. Bunlar işte postolar. Posta kelimesi şu demek. Hemen hızlıca onu anlatayım da. Postüla belli bir şeyi, belli bir argümantasyonu temellendirmek için başvurduğumuz ve kendilerini temellendirmeye muhtaç olmadığını düşündüğümüz türdeki varsayımlardır. Mesela insanlar düşünür. İnsan zeki veya akıllı bir hayvandır demek istiyoruz. Mesela bunun nasıl bir postülası oluyor? İnsan düşünür. Hani bunun üzerine çeşitli argümantasyon zincirleri halinde insan düşünen bir hayvandır. Aristoteles gibi temellendirebiliriz. Bu Aristoteles böyle temellendirmiyor da örnek olsun diye söyledi. Ya da işte kütle çekimi iki kütleli cismi birbirine çeker. Değil mi? Bu fiziksel şeyi normalde kendisi de kanıtlanan bir başka yerde kanıtlanmış olan bir tabii ki de bilimsel aslında önerme ama bunun kendisini mesela bir postüle olarak ele alarak onun üzerine Newton fiziğini formüle edebiliriz. Kötü oldu. Newton böyle yapmadı. Başka şeyler formüle edebiliriz. Ne bileyim gezegen hareketlerini bu temel önermeyi bir postüle alarak formüle edebiliriz. Sonra bize Einstein gelir ne der? Ya gezegenler falan birbirini çekmiyor. Onlar uzay zamanı büküyor. O yüzden değil mi? Postülalar o kadar dayanıklı şeyler değil. Fizik olarak en aşikar görünen mesela iki kütle cisim birbirini çeker postülası. Einsteinci paradigmanın özüne bu postülanın yanlış olduğunu söylemek. İki kütle cisim birbirini çekmiyor ki. İki kütle cisim uzay zamanı büküyor bir kumaş gibi. Bunlar bükülmüş uzay zamanlar içerisinde birbirine doğru düşüyen toplar gibi davranıyorlar. Bir şey gibi düşünsek o ünlü işte perdeyle ya da yorganlarla yapılan numaraları hatırlarsanız. Koyduğunuz zaman birbirlerine doğru düşüyorlar aslında. Bunlar düşüyorlar. Çünkü birbirlerine arasında bir etkileşim yok. Uzay zamansal olarak yaptıkları bükümler arasında bir etkileşim var. Fiziksel olarak çok makul bulduğumuz bir postüle aslında işte öyle gerçekte doğru değil yani. Postüler diye bilim postüleri de bu tarz şeyler. Seslendireyim. Dil enformasyonel ve iletişimseldir. Yani dil bilgi aktarmak için kullanılır. Dolayısıyla aktarmak için kullanıldığına göre de herhalde iletişim için kullanılır. Bir numara dil bilim postüleri. İkincisi, herhangi bir harici etkene başvurmayan bir dil soyut makinesi vardır. Soyut makine terimini geçen hafta konuştuk. Neydi? İki tabaka yani içerik ve ifadesinin eklemlenme biçimini yani eklemlenme tarzını ifade eden problematik bir zeminde değil mi soyut makine? Hani mesela hayvanların ortak bir soyut makinesinden bahsedebiliyorduk. İşte enerjiyi mümkün olan en yüksek seviyede muhafaza ederek organik yaşamın yeniden üretimini kollamak. Değil mi? Bu bir soyut makine olarak formüle etmiştik bunu. Dolayısıyla dil içinde sadece dilin içine özgü bir soyut makine tanımlayabiliriz. Dili kendi içine kapatabiliriz. Soyut makine kelimesine takılmayın buradan. Dili kendi içinde düşünebiliriz. Dili düşünmek için dilin dışında hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yani koşullarına, kim konuşuyor, nerede konuşuyor gibi. İşte bunlar dışsal koşullar dile göre. Bunlar önemli değil. Dili kendi içinde bir sistem olarak inceleyebiliriz. Başka, dilin onu homojen bir sistem olarak tanımlamayı sağlayan sabitleri veya evrenselleri vardır. Kendinden aşikar gibi görünen başka bir önerme daha. Yani dil kendi içinde inceleyebildiğimize göre herhalde sabitleri vardır. Değil mi? Mesela kozmosu ya da bir gezegenler sisteminin sabitleri nelerdi? İşte kütle çekim kuvvetinin bir çarpanı var mesela. Ya da işte kuantum mekaniğinde değil mi? Belli sabitler var. İşte Planck sabiti var. Işık hızının sabiti var. Kozmosu bunlarla inceleriz. Bunlar sabitler. Aynı şekilde bilimsel bir inceleme yapacaksak dilde de böyle sabitleri bulmalıyız. Değil mi? Kendiliğinden aşikar bir önemli. Kendini öyle sunuyor. Dil yalnızca standart ya da çoğunluk. Yani majör. Bir dilin koşulları altında bilimsel olarak çalışılabilir. Bu da o kadar aşikar değil diğerleri kadar ama anlaşılır bir şey. Çünkü hani dili bir sistem olarak çalışacaksak kendi sistem etiğini oturtmuş bir dil çalışmayı tercih ederiz herhalde. Atıyorum mesela Kürtçenin de hep söylene gelen bir şey de var. Bunu sömürgeci yanlarına da hissettireyim diye söylüyorum. İşte Kürtçenin işte bir yazı dili yok ki. Kürtçe bir edebiyat dili değil ki. Bir dil kurumu yok ki. Değil mi? Bunlar haksız. Yarı yarıya haklı önerme. Yani neden yok olduğunu da açıkla o zaman puşt diyesi gibi insan ama. Ama bir yandan da hani sonuçta Kürtçeyi böyle dil bilim inceleyemezmiş derler. Mesela Türk milliyetçileri. Daha hani ortadan kalkmış diller veya
atıyorum siyah İngilizcesi. Verdikleri bir örnek olduğu için onu vereyim. Siyah İngilizcesi derken de siyahların işte argosu. Argosuyla bezenmiş bir İngilizce daha doğrusu. Sadece argodan ibaret değil ama. Siyah argosuyla bezenmiş bir İngilizce. Bu İngilizce zaten. Yani İngilizce incelemek varken niye siyah İngilizcesi incelemiş? Bozulmuş, tarif edilmiş bir İngilizce gibi geliyor. Azınlık dili. Siyahlar konuşuyor ama niye bunu inceleyeyim? Bu İngilizcenin tahrif edilmiş hali incelemesi de zor. Çünkü hepsi de farklı slamlara, bölgesel olarak da farklılaşan slamlara işte argolara uyuyorlar. Dolayısıyla dil evet aynı zamanda demek ki sistematik bir inceleme için çoğunluk haline gelmiş, oturmuş, birkaç on yıldır en azından oturmuş bir dili incelemeyi tercih ederiz. Veya buradaki önemli mesajını söylesek sadece bu koşullarda nasıl bir dil incelenebilir. Dolayısıyla bu şekilde düşünen bir dil bilimci mesela siyah İngilizcesini, Kürtçe incelemeyi reddedecektir. Çünkü ona göre oturmamıştı. Biraz bekleyip oturmasını, demlenmesini beklemek gerekecektir falan. Bunları bazen Kürtçe içinde okuduğumu hatırlıyorum mesela. Şu an dil bilimsel inceleme açık değil argümanlarını. Bu kötü niyetlerle edilmiş argümanlar değildi yalnız bunları söyleyeyim. Sadece dil bilimsel önyargılar yüzünden. Kürtçe yani daha oturmadı bir otursun. Soranca var. Hani illa oturmuşsa da neyse. Neyse yani bu dört postülatı anlıyoruz. Bunlar bir dil bilimi inşa, bilim olarak ama. Bilimin hangi modelinde? Fiziksel anlamında değil mi? 19. yüzyıl, 18. yüzyıl fiziği anlamında bir. Bilimsel dil bilimi inşa etmek için kendine başvurulan temel postülatlar veya kendine aşikar olduğunu iddia eden ön varsayımlar. Dolayısıyla bu yayla bunların bombalanmasıyla alakalı. Yani bütün bu yayla bu dört tane postülatı yerinden etmeye çalışıyor. Her bir postülatın neden saçma olduğunu, neden salakça olduğunu ben çok ağır konuşuyorum gibi. Neyse. Göstermeye çalışıyorum. Nasıl yaptığını görelim. Birinci postüle diyorum. Bunun altında çalışalım birazcık. Ne diyor bize? Dil enformasyonel ve iletişimseldir. Deleuze ve Guattari yerleri bir öyküyle açıyorlar. Daha doğrusu bir durum açıyorlar. Bir durumu, anekdotu anlatıyorlar. O anekdotta ne var? Bir öğretmen var. Bizden bir öğretmeni düşünmemizi istiyorlar. Sınıfta ders veriyor. Mesela benim gibi. Ama onu daha basit indirgeyelim. Bizim anlattığımız konular çok karışık. Mesela gramer dersine giren bir ilkokul öğretmeni. Dil bilgisi dersi. Temel dil bilgisi dersi. Dışarıdan bakıyoruz. Biri var ders veriyor. Yani enformasyon aktarıyor. Bilgi aktarıyor. Öğrencilerle yapıyor bu işi. İletişimle kuruyor. Ha işte birinci posta doğrulandı diyoruz. Enformasyon var. İletişim desem o da var. Mis gibi daha ne olsun işte. Postüle tamam. Şimdi Deleuze Guattari burada bize bir başka bir alandan yani dil alanından, dil tartışmalarından gelen bir kavramla buna yanıt veriyorlar. Diyor ki öğretmeni yakından bakın ya. Yani çok şeysiniz, safsınız, naif naif davranmayın. Yani burada bir şeyler oluyor. Bir şeylerin aktığı doğru, öğretmenden bir şeyler akıyor. Haklısınız, bir şeyler aktarılıyor. Ama bu böyle iletişim değil, iletişimin ifade ettiği işteşlik burada yok. Ya da işteşliğin farklı bir biçimi var, onu göreceğiz. Evet, bir şeyler akıyor ama bu öyle bilgi de değil. Yani mesele gramer kalıplarını öğretmek değil. Yani grameri bir bilimsel bir şeyle öğretmiyor ki öğretmen. Öğretmen temelde gramerin nasıl kullanılacağını öğretiyor çocuklara. Yani nasıl cümle kuracaklarını öğretiyor. Hala enformasyon gibi görünüyor. Bir bilgi. Bir bilgi kırıntısı taşıyor. Fakat öğretmenin talep ettiği şey bu bilginin onlarda bilimsel bir şekilde oturması değil. Çocuklara bir komut veriyor. Bir buyruk veriyor. Dili şöyle kullan diyor. Anlattığı her şey hayata bak. Cümle böyle kuruluyor. Yani önce özne, sonra nesne, sonra fiil. Yüklem. Cümle böyle kurulur diyor. Cümleyi böyle kurun diyor. Bana, ben size sınav kağıtları da açacağım. Böyle yazın. Yazmazsanız Allah da sizin görürsünüz o zaman sizin kurulur. Bunlara buyruk sözcük diye ben çevirdim. Order word. Sözcülere, ifadelerin temelinde yatan şeylere buyruk sözcük deniyor. Deleuze Guattari bu kavramı kullanmayı tercih ediyorlar. Yani aslında her bir etkileşimde, her bir konuşma ediminde biz birbirimize komutlar aktarırız. Mesela bir soru sorduğumuz zaman. Cevap isteriz değil mi? Soru soruyoruz, cevap istiyoruz. Ya da işte burada başka ne örnekleri var? Evet, buyruk sözcüklerin en aşikar görünenleri işte hazır ol. Hazır ol dediğimiz zaman değil mi? Kendisi diğer bedenler üzerinde bir eylemi tetikliyor. Zaten doğrudan artık görebiliyoruz. Komutanın hazır ol dediği anda herkes oluyor. Bu işte komut. Ama bu sadece aşikar biçimi. Örtük olarak her tür insani insan dilinin her türlü aktarımında bir tür buyruk sözcük keşfediyorlar. Daha detaylı olarak göreceğiz. Fakat şuna bakın şimdi. Enformasyon neden yok diyoruz burada? Hayır, enformasyon var. Ama enformasyon işin önemli olan kısmı değil. Bizim aramızda gerçekleşen de öyle mi değil mi? Düşünelim bakalım. Bizim aramızda gerçekleşen de enformasyon mu önemli, yoksa ben de buyruk sözcükler mi aktarıyorum? Enteresan bir şey. Tabii ki de bir enformasyon var. Şimdi mesela savaştasınız, tamam mı? Ben seçtim bu örneği. Çünkü minimum bir şeyler değişecek. Savaştasınız, komutan geliyor. Bu sefer hazır ol demeyecek. Çünkü savaş anı. Yani sıcak çatışma anındasınız, tamam mı? Tedirgin edici bir gerilim var cephede. Hayal edin. Hayal edin derken buyruk sözcük. Hayal edin. Hayal edin. Bu çatışmanın ortasında komutan bir şey diyor. Savaş. Ne demek bu? Yani dayan. Yani asker dayan. Yani bu püskürtelim, destek geliyor belki, hani alttan alta bunu da söylüyor. Ya da asker sıvış. Hani kaç. Yani yapacak bir şey kalmadı. Geri çekelim, geride karşılayalım. Yoksa burada çok ağır kayıp vereceğiz. Mevziyi koruyalım derken cepheyi yardıracağız. Yani o yüzden mevziyi geri çekin ki cepheyi korumaya devam edelim. O yüzden asker sıvış. Savaş, sıvış. Aradaki fark ne? İki tane sesli. İki tane fonem. İki fonemlik bir fark var. Bir fonemlik bir fark seçelim de aklıma bu geldi. Fonem neydi? Temel ses birimleriydi bir göstergenin. İşte burada bir enformasyon var tabii ki de. Savaş, sıvış arasındaki fark. Bu enformasyonu kim verdi? Öğretmen. Savaş kelimesinin sıvış kelimesinden farklı olduğunu söyledi. Minimum bir enformasyon var. Ki biz buyruk sözcüğü doğru almayalım. Tekrar öğretmene geri dönelim cepheden. Hala mini mini birlerken yapılan bütün dil bilgisi derslerinin nihai amacı, Deleuze Guattari'nin deyimiyle, bu çocuklar için semiotik koordinatları oluşturmak. Yani sadece öğretmenle çocukların o küçük sınıftaki ilişkisi itibariyle bir buyruk sözcük aktarımı yok. Semiotik koordinatlar oluşturmak ne demek? Özneyi nesneden ayırmak. Özneyle yüklemi ayırmak. Bugün ne diyoruz mesela? Kimse okuduğunu anlamıyor. Röportaj verenlere bakın. Bunun o kadar kötü bir şey olmadan hissettireyim size. Röportaj verenlere, bir yerlerde konuşan insanlara bakın. Öznesi nerede, cümlenin nesnesi nerede, yüklemi nereye gidiyor? Değil mi? Hepimizi bir içini parçalar, acıklı bir vaziyet var. Kimse doğru düzgün yazamıyor. Bir eğitim sistemi o kadar çölleşiyor ki. Temel eğitimden bahsediyorum. Öyle çok özel şeylerden bahsetmiyorum. Değil mi? Böyle bir dille ilişkide bozuluyor. Yani neden bunlar önemli? Fabrikalar açısından düşünün. Özneyi nesneden, nesneye yüklemden, yüklemler arasındaki farkları da algılayarak ayırt edemezsek bize verilen fiili komutları algılayamayız ki, anlayamayız. Ne yapacağız bu komut sonrasında? Sen diyecek, ne ben mi? Anlatabiliyor muyum? Bu gecikmenin yaşanmaması gerekir bir fabrikada. Ya da işte vidayı sık diyecek. Ne yapayım? Bu olmamalı yani. Anlatabiliyor muyum? Bu moronlaşma diyelim buna. Şimdi tırnak için alıyorum ifadeyi. Bu tarz koordinatlar yoksa, değil mi? Dil bize hiçbir anlam ifade etmemeye başlar. Koordinatlardan kasıt bu. Mesela gramer dersleri, temel dil bilgisi dersleri çocuklar için bu koordinatları, komutların iletilebilmesi için gerekli olan minimum enformasyonu aktarmaya hedefler. Çünkü bizzat kendileri de bir buyruk sözcük olarak bu koordinatları teşkil ederler. Neydi? Çünkü dil, değil mi? Başka gerçeklikler üzerinde işlemde bulunma kabiliyete sahip. Aynı yerdeyiz, hiçbir yere gitmedik. Çocuğun zihin dünyasında diyelim şu an için. Çocuğun zihin dünyasında koordinatlar oluşturuyor. Çünkü bu koordinatlar geri gelince de başka, çocuğun girdiği başka evrenlerde, işte fabrika evreninde, askeriyede, değil mi? Evlilikte kullanacağı koordinatlar haline de geliyor aynı zamanda. Bakın, ideolojik bir şeyden bahsetmiyorum. Aman yanlış anlamayın. Türklük birinci, Kürtlük birinci falan, bunlardan bahsetmiyorum. Bunlara gelene kadar başka bir şeyden bahsediyorum. Bayağı dümdüz bir toplumu yeniden üretiminden bahsediyorum aslında. İdeolojik olan veya olmayan arasındaki bir ayrımdan bahsetmiyorum. Dümdüz bir toplumun birbirleriyle buyruk sözcükleri alışveriş edebilmesini mümkün kılmaktan bahsediyorum. Eğitim sistemi bu işe yarar. Bunların içerikleri ne oldu şu an bizden çok alakalı değil. Önemli olan şey bu ifade biçimlerin, yani semiotik koordinatların eğitim sistemi tarafından yeniden üretilmesi.
Hocam bir şey sorabilir
miyim? Lütfen.
Aynı zamanda bu neydi, komut sözcüğün de kültürel bir parça olarak insan hayatında, yani ona uyuyacaksın, okulda uyuyacaksın, askerde uyuyacaksın, ailede uyuyacaksın, işte uyuyacaksın. Bu senin normal hayatının bir parçasını da üretmiyor mu orada?
Burada hiç kültürel kelimesini düşünmenizi istemem. Hatta güzel oldu. Yine güzel müdahale hocam. Kültür kelimesi şimdilik tamamen
atın. Yani bu sınıfın dışında kalsın. Ha. Çünkü bu kültür dediğimiz şey içeriklerle ilgili şu an için. Biz daha çok içerikler...
Yani kültür ederken yani insan yemek yer. Ama insan birbiriyle de iletişim yani kuruyor ya bir şekilde. Tamam. Hani sesli ya da sessiz, dilli ya da dilsiz. Hı. İçsel ya da dışsal ne dersiniz? İçerik ifade ne dersiniz değil. Hı. Hani kültürel derken daha geniş anlamda alalım istedim.
Yani anladım.
Gündelik anlamda değil.
Anladım. Yani mesela şunu kastediyorsanız ben sizi şöyle öyle bir doğrultalım bunu somutlaştıralım madem. Yani bütün bir normlar sistemi olarak uyulmaktan bahsettiğiniz için ben oradan ekledim. Tamam. Hayır burada normları kendisine aktarmaktan bahsetmiyoruz. Yani nasıl davranmalıyız birbirimize yani yemek yerken nasıl davranmalıyız, iletişim kurarken nasıl davranmalıyız normları değil bunlar. Normların kendisini mübadele edebileceğimiz konuşmayı yapılandırmaktan bahsediyoruz.
Tamam.
Normlar, ya yani kültür dediğimiz şey o anlamda biraz içerik tarafında kalıyor şu an bizim için.
Ya benim demek istediğim alt metinde şöyle bir şey var. Yani insan toplum ilişkisinde insanın ehlileşmesi. Yani,
ha tabii bir tür ehlileşmenin gerçekleşmesi.
İtibaren, bu adam dile hakim olduğu andan itibaren komuta uyacaksın. Uymazsan bedeli var. Yani.
Anladım.
Komut saçma sapan da olsa.
Ama bak o hala normun alanında. Yani komuta uyacaksın norm hala.
Ha.
Burada komuta uyacaksın denmiyor. Komutun ne olduğunu algılamak için gerekli olan bir şey bu.
Yok yok burada demiyorum. Yani o öğretmenin yaptığı aslında bunun bir parçası değil mi? Bunu soruyorum ben.
Öğretmenin somutluktan kaybetmeyelim. Anlıyorum ben size şu anlamda.
Tamam.
Öğretmenin verdiği buyruk sözcük onu sınav yaptığı zaman geri istemesiyle alakalı. Yani tamam. Ben sana soru sorduğun zaman bana böyle yanıt ver diye onu anlatıyor.
Tamam.
Yani ben psikanalizden hatırlayayım. Tekrar psikanalize dönelim. Ben sana soru sorduğun zaman bana anne baba diyeceksin. Orada öğretmen ve öğrenciler arasındaki ilişki psikanalizle psikanalize maruz kalan kişi arasındaki ilişki gibi. Sorunun yanıtını baştan veriyor ki sorulduğu zaman bunu geri alabilsin. Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkideki buyruk sözcük o. Bu buyruk sözcüklerin işlevi ise çocukların daha ileri buyruk sözcükler değiş tokuş edebilmelerini mümkün kılacak semiotik koordinatları inşa etmek. Bunun içinde hangi buyruklar mübadele ediliyormuş, hangilerine uyuluyormuş, uyulmuyormuş şu anlık bu o bizim konumuz değil. Yani ona da geliriz. Güzel. Tabii ilk soracağımız soru yani ne diyor burada? Dilin temeli şimdi onu birazcık daha açalım. Dil ne? Şimdi Dezugat'ta dedi ki dil ne enformasyon ne de iletişimseldir. Hayır. Bu dil tamamen buyruk sözcüklerden oluşur ve temelde itaat ister. Bunu nerede biliyorsunuz? Hepiniz neredeyse. İyi bir matematik hocanız olmadıysa matematikten biliyorsunuz. Ne demek? Yani enformasyon istemez. İşte iletişim kurmaz. Sadece itaat ister. Hocanız size bir formül yazar. İşte bakın der bu. Fonksiyon böyle çözülür. Bu integral böyle alınır. Bu türev böyle alınır. Size dersiniz ki hocam bu ne anlama geliyor? Boş ver ezberle der. İtaat budur. Niçin nasıl seni hareket etmez ki? Sen itaat et buna. Yani. Dil temelde buyruk sözcükleri mübadelesidir. Tabii ki de minimum bir enformasyonla beraber mübadele ettiğimiz şey budur. Ve nihayetinde sizde inanmanızı, anlamanızı, bununla entelektüel yükselmenizi falan beklemez. Sorulduğu anda doğru yanıtı vermenizi bekler. Yani itaat etmenizi ister. Bunu böylece benimsemenizi ister. Dezugatları polis örnekleri falan veriyor. Yani polis veya bununla ilgili mesela İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlıyor. Ne diyor? İşte 8 Mart yürüyüşünü yasakladık. Ya da 1 Mayıs'ta Taksim'e girişler yasaklandı. Neden? Yasakladık. Yani uymazsak polis var. Sorgulayamıyorsunuz. Yani soru soramıyorsunuz buraya. Yani ya uyarsınız ya uymazsınız. Sizin bileceğiniz şey ama uymazsanız polis var. Tutuklanırsınız. Dayak yersiniz, coplanırsınız, gaz yersiniz. Aynı mantık. Mantığın daha doğrusu sivildiği yerler. Ama yumuşak temaslarda da böyle. Yani her yumuşak temasta da öyle bir şiddet var. Hani değil mi? Birbirini sorgulayan. Mesela ben kalkmışım sabah. Lavabonun üstü kız kardeşimle yaşıyorum. Dilara duy. Umarım dinlersin de bunu rezil olduğunu anlarsın. Sabah kalkmışım şimdi. Ben yani Dilan bile, Emre de biraz bilir, Önder biraz bilir. Ben çok böyle inanılmaz düzenli bir insan değil. Çok düzenli değil. Doğruya doğru. Ama arkamda çok iş bırakmayı sevmem başka. Özellikle de başkalarını sevmem iş bırakmayı. Sabah kalkıyorum. Lavaboda bir sürü bulaşık. Şimdi bir soru soruyorum Dilan'a. O da kalkıyor 2-3 gibi. Abi diyor bunları niye makineye koymadın? Şimdi ben ona soru mu soruyorum? Yani o gece ne oldu da ne bitti de bunları lambaya koymadı acaba? Yani
makine sen çok umurdaymış gibi.
Bunu sormuyorum. Bu soruda ne diyorum ben ona? Onları çabuk makineye koy yoksa seni bu tabaklarla döverim. Yani değil mi? Bir, orada bir buyruk sözcük aktarıyorum ona. Yani soru cümlesinin arkasında sinsice bir emir var. Yani ben bunlar, yani koy bunları. Ya da işte... ya işte Dilara. Bunun hayatınızda birçok örneğini görebiliriz. Özellikle gündelik etkileşimlerimizin çoğu bunlarla örülü. Bir dikkat edin. Aynen öyle. Yani bütün birbirimize soru takaslarımız hep aslında soru sormuyoruz. Nasılsın? Nasıl olduğunu sormuyorum ki. Yani selam veriyorum. Bunun anlamı o değil mi? Bunun anlamı bu. Ben sana selam veriyorum. O yüzden başlarsan bana ya bugünlerde çok kötüyüm, tadım yok, tuzum yok. İyiymiş abi görüşürüz noktasına getirebilirsiniz. Sana sakın böyle yapmayın. İkinci nasılsını bekleyin. Yani ilk nasılsın selamsa ikinci nasılsın gerçekten soru olabilir ama. İyi de abi nasılsın mesela değil mi? Öyle gelir sonra. Onu sormuyorum ya. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Mutlu musun? Ya bak burada soru sormaya başlıyor olabilir. Yani dolayısıyla söylemeye çalıştığım şey... Bunların çok örneklerini göreceğiz. Bunlar çok eğlenceli şeyler bu arada. Dolayısıyla buyruk sözcüklerin takası bitmez. Hep sürekli bunları takas ediyoruz birbirimizi. Dolayısıyla işte tekrar oraya gelmek istiyorum. Dolayısıyla üç kez dolayı söyledim. Deniz'in Galatasaray'a şunu söylemedik. Ya iyi de dilin çok küçük bir alt kümesini oluşturuyor bu komutlar. Yani birbirimize sürekli komut veriyor değiliz. Neden bu dilin temel birimi olsun ki diyebilirdik. Onlar da işte böyle diyor. Ya sana öyle geliyor. Biz çoğu zaman birbirimize buyruk sözcükler iletiyoruz. Ve sadece buyruk sözcükler iletiyoruz. Onları kırabildiğimiz eşikler var. O bölümün sonuna doğru konuşacağız onu. Ama çoğu zaman dilin tamamı buyruk sözcükler iletiyor. Yani mesela daha yine insan dili yani konuşma dili dışına çıkacağım ama çok da dışına çıkmayacağım yine de. Mesela şöyle bir şey hayal edin. Mesela bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belli bir eskiden işte koruma altında bir kültür varlığı veya turizm varlığı olan bir yer imara açılıyor. Kararname olduğu için insan dilinin içinde sayabiliriz. Bu kararname ne yapıyor? Bu kararname bir buyruk. Ha bize bir buyruk mu? Yok üstünüze alın mı? Yani eğer milyar dolarlarınız falan yoksa bir kenarda size bir buyruk yok ortada. Yani size şu buyruk var. Senin paran yok o yüzden konu seninle ilgili değil. Kafanı başkana çevir buyruğu var istiyorsanız. Size buyruk bu. Fakat bir grup insana diyor ki ya burayı al. Muhtemelen o insanlara zaten fiilen de buyruk veriyorlar. Hani gidiyor diyor ki ya Cengiz hani sen burayı alacaksan ben buraya bir kararname yapayım mı diyor. Fiilen de bir buyruk var ama genel olarak düşünürsek daha demokratik işlerin doğru düzgün aktı bir ülkede olsaydı bu değil mi? Zengin insanlara gel burayı satın al. Zenginleş buyruğu olurdu. Hani ben burayı imar açtım. Eskiden kamusal bir alandı. Kamuya aitti. Ortak bir zenginlikti. Şimdi artık senin özel mülkiyetin olabilir. O yüzden bir buyruk var. Yani buyruk olması demek her zaman kötü bir şeydi. Onu demeye çalışıyorum. Bir temptation da olabilir. Bir baştan çıkarma da olabilir. Buyur hocam.
Çünkü izin verme ya da o alanı açma. Yani o alanda mümkün hareket etmeye izin verme.
Mümkün kılma. Ama bir, evet ama dil her zaman böyle bir libidinal unsur içerir. Buyruk sözcükler deyince o yüzden buyruk kelimesini ifade ettiği negatif çağrışıma çok takılmayalım. Temelde libidinal bir şey var orada. Yani bilinç dışılarını oluşturan ya da bilinç dışı dediğimiz şeyi birbirine bağlayan bir libidinal bağ var. Yani dolayısıyla buyruklar şey olarak da düşünebilir bu anlamda. Yani illaki ezici bir baskı olarak değil, baştan çıkarıcı bir çekicilik de kazanmış olabilirler. Sermayenin buyrukları çoğu zaman öyledir. Yani başınıza orduyla inmeyi de bilir doğal olarak da. Ama çoğu zaman bunlardan ziyade hani sizi Esquire'le baştan çıkarsa, Playboy'le baştan çıkarsa, Pornhub'la baştan çıkarsa daha mutlu olur. Bunların içine kapılıp gitseniz. Değil mi? Pornhub ne diyor? Mastürbasyon buyruğudur. İşte Playboy ne diyor? Güzelleş, işte Esquire ne diyor? Sağlıklı, güzel, erotik olma buyruklarıdır bunlardan. Bunların hepsi sermaye ile bağlantılı kültürel tüketici özneleri haline getiren buyruklar demetidir. Gördünüz değil mi? Aslında dil analizi ne kadar politik bir analiz. Daha detaylı bakacağız şimdi. Tamam, buyruk sözcükleri birazcık anladık. Bu bölümde benim en sevdiğim şeylerden biri Ben ve Nisse'nin örneği. Ben ve Nisse bir dil bilince. Şimdi dilin birinci boyutunu anladık. Hala birinci postüladayız. Biraz kırıksansak daha iyi olurmuş. Bu örneği vereyim manasını aradan sonra konuşalım. Tamam, dille ilgili buyruk sözcük meselesini anladık. Enformasyon iletişimi değil, buyruk sözcük. Fakat dili neden sadece kod olarak değil de bir üst kodlama olarak tanıdık değil mi? Az önce birazcık anladık gerçi. Yani kodlama biyolojide de var. İşte kayalarda da var. Fizyokimyasal süreçlerde de kodlamalar var. Ama sadece dil üst kodlama dedik. Neden böyle? Dil neden tercüme? Şimdi burada yeni bir kavram geliyor. Dolaylı söylem kavramı. Bu karnavalesk meselesinin tartışan yazar ismiydi. Ben yine ismi hafızamın kurbanı. Bahtin'den geliyor bu kavram. Bahtin'in analizlerinden geliyor. Dolaylı söylem. Dolaylı söylem ne? Bir şeyi gördüğünü değil, bir şeyi gören birini anlatan söylem. Tamam mı? Şimdilik öyle kabul edelim. Ben bir şey gördüğümü anlatıyorsam bu doğrudan bir söylemdir. Yani işte sokakta bir kedi gördüm. Ama mesela Dilan dersek o sokakta bir kedi görmüş, işte bu dolaylı söylem. Öyle kabul edelim, bize yeterli. Dolayısıyla dolaylı söylem dilin özüdür. Bu temel bir ayrım veriyor. Yani dili bu kadar başka gösterge rejimlerinde, mesela değil mi? Hayvanlar da birbirleriyle göstergeler mübadele ediyorlar sonuçta. Mesela kediler, değil mi? Dışkılarıyla işaretleşiyorlar. Kokularıyla işaretleşiyorlar. Bunların hepsi gösterge transferi aynı zamanda. Ya da sesleriyle iletişen işte bir sürü hayvan türü var. Arılar vızıltılarıyla ve başka frekanstaki şeylerle iletişiyorlar. Neyse. Gösterge aktarabiliyorlar. Fakat yalnızca şu an için yalnızca bizim kullandığımız diller bir göstergesini aktarabiliyor. Göstergenin göstergesine ben ve listenin örneği şu. Ben ve liste bir dil bilince yanıtlamaya çalıştığı soru da şu. Neden diğer hayvanlarınkine dil dememeliyiz? Genellikle diğer hayvanları da insanlarla yakınlaştırmayı seviyoruz ama burada küçük bir ayrım bizim için önem taşıyor. Diyor ki ben mesela bir arı hayal edin. Tamam mı? Bu arı bir çiçeğe konuyor. Onun kokusunu alıyor. İşte alıyor, bunun içinde besin var. Sonra pır pır pır pır pır pır pır heyecanla telaşla arıların, diğer arıların yanına gidiyor. Diyor ki ya ben bir tane çiçek gördüm. Orada bir sürü daha ondan var. Gidip orada beslenebiliriz. Ama şu olmuyor. Arı Dilan olsun, bana gelsin. Bana dedi ki Dilan, ya burada böyle böyle bir çiçek var. Beslenebiliriz. Şimdi Dilan arı bana bunu söylediği zaman Oğuz arı bunu Emre'ye aktaramıyor. Emre'ye gidip ben diyemiyorum ki ya Dilan böyle çiçek görmüş. Hayır, Dilan gidip her bir araya tek tek dolaşıp bu göstergeyi aktarmak zorunda. Ben Dilan'ın gördüğünü Emre'ye anlatamıyorum. Yani bir başkasının, yani gördüğü şeyi bir başkasına anlatamıyorum. Aktaramıyorum. Biri hayvanlar dünyasında şu an için bazı ekstrem örneklerle ilgili konuşacağım. Birinci elden ikinci ele aktarım var. Görenden görmesini istediğine mesela. İşte burada bir yırtıcı var diyen mesela bir geyik ya da bizon bağırıyor. Fakat ikinci elden üçüncü ele bir aktarım yok. Aktarım burada kopuyor. Bu birinci ya bağırarak bütün sürüyü haberdar etmeli ya da tek tek dolaşmaları da olduğu gibi. Fakat biz homo sapiensler ne yapıyoruz? Dedikodu yapıyoruz. İşte dedikodu bizim dilin özü. Hearsay diyorlar buna. İngilizcesi bu. Dedikodu bayağı bir çevirisi. Ben tabii nazik bir insan olduğum için onu rivayet dedim. Ama dedikodu yani işte. İşte dedikodu yapmak dilin özü. Dil daima bir dolaylı söylemdir. Daima bir şeyi görmüş olan bir başkasıyla alakalıdır dil. Birinci seviyede benim gördüğüm şeyi ifade etmem dil için yeterli bir koşul değil. Burada dil oluşmaz. Burada bir gösterge rejimi oluşur ama dil gibi bir şey değil bu. Dilin oluşması için benim duyduğum şeyi başkasına da başkasının gördüğü şeyi başkasına aktarabilmem gerekir. Yani ikinciden üçüncüye geçebilme. Zaten ikinciden üçüncüye bir geçerse Allah ne verdiyse gider biliyorsunuz. İçini bildiği sır değil. Yani ondan sonra işte ağlar oluşur işte. İşte karşı komşu da böyle yaptı da, o Oğuz'un karşı komşusu böyle yapmış da, o Ahmet'in arkadaşı Oğuz'un karşı komşusu. Anlatabiliyor muyum? Seriyi canlandırdın. Artık bir kere 2'den 3'e geçiyorsak 3'ten 4'e, 4'ten 5'e, 5'ten 6'ya Allah ne verdiyse geçebilir. Bu da dilin diğer bir tanımlayıcı unsuru. Ara verelim burada. Siz de dedikodu üzerine düşünün. Yani nasıl işliyormuş bu işler diye.
Kulaktan kulağa.
Aynen öyle.
Hocam hayvanların tabii ama yalan söylemek diye bir ya da kurgu yapmak diye bir şeyleri var mutlaka ama
manipülasyon.
Manipülasyon yani. Ama insan boyutunda asla